2. Samuel 7. bölüm Tanrı'nın Davut'un evini kurma antlaşmasını konu edinmektedir. Tanrı'nın Davut'la olan antlaşması kutsal kitabın en harika bölümlerinden birini oluşturur. Kutsal kitabın bu noktadan sonraki mesajı Tanrı'nın Davut'a verdiği sözü temel almaktadır. Davut Tanrı'nın antlaşma sandığı için bir tapınak inşa etmeyi çok istiyordu ve peygamber Natan plan hakkında onunla aynı fikirdeydi. Tanrı onu düzeltmek için Natan'a göründü çünkü Tanrı Davut kanlı bir adam olduğu için onun tapınağı bina etmesini istemiyordu. Ancak Tanrı bu arzusundan ötürü onu onurlandırdı ve buna karşılık olarak Davut'un evini kuracağını vaat etti. Bununla sadece Süleyman'dan değil Davut'un daha büyük oğlu olacak olan Mesih'ten ve onun sonsuz egemenliğinden söz etmektedir. Tanrı bu vaadini 89. mezmur 34 ila 37. ayetler arasında bir yeminle pekiştirmektedir. Davut kendi soyundan gelecek olan bir kralın insandan daha fazlası olacağını anlamıştı. Doğrusunu isterseniz bu antlaşmayı bilmezseniz bu noktadan sonra peygamberlerin söylediklerini anlamak çok zordur. Birçok insanın peygamberlikleri incelerken kendilerini çaresizce kafaları karışık bir durumda bulmalarının nedenlerinden biri de böyle bir bölüme dikkat etmemeleridir. 2. Samuel 7. bölüm eski antlaşmada gördüğümüz bölümler arasında en önemli bölümdür. Yeni antlaşma olan İncil, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kitabı sözleriyle başlar. Bu önemlidir çünkü Tanrı'nın Davut'a vermiş olduğu vaatler yerine gelmiş peygamberliklerdir. Melek Cebrail Meryem'e göründüğünde melek korkma Meryem dedi. Çünkü Tanrı'nın lütfuna kavuştun. İşte gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. O ulu olacak ve kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek diye yazıyor. İncil, Luka 1. bölüm 30 ila 32. ayetler arasında. Gördüğünüz gibi Tanrı Davut'a vermiş olduğu vaadi yerine getiriyordu. Petrus Pentekost gününde vaaz verirken anlatımına 2. Samuel 7. bölümden başlamıştır. Kardeşler sizlerle ulu ata Davut'a ilişkin apaçık konuşmam gerekiyor. Kendisi öldü ve gömüldü. Mezarı da bugüne dek buradadır. O bir peygamber olduğundan kendi soyundan birini onun tahtına oturtacağına ilişkin Tanrı'nın kendisine verdiği andı biliyordu demişti. Elçilerin İşleri 2. bölüm 29 ve 30. ayetlerdi. Ayrıca bu konuyla ilgili Elçilerin İşleri 2. bölüm 25 ila 31. ayetler arasına ve aynı zamanda yine Elçilerin İşleri 2. bölüm 34 ila 36. ayetler arasına bakmanızı öneririm. Petrus Tanrı'nın Davut'a vaat etmiş olduğu şeyden burada söz etmektedir. Paulus ise Romalılar 1. bölüm 1 ila 3. ayetlerde şöyle der. İsa Mesih'in kulu Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan ben Paulus'tan selam. Tanrı oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. İncil Rab İsa Mesih'in ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diye yazar. Bunlar İncil'de Davut'tan söz eden 59 ayetten sadece birkaçıdır. Eski antlaşma peygamberleri krallık hakkında Tanrı'nın 2. Samuel 7. bölümde Davut'a vermiş olduğu vaadi temel almaktadır. Eski antlaşma peygamberlerinin her birinin Davut'a ve Tanrı'nın kendisine krallık hakkında yapmış olduğu vaade döndüklerini göreceksiniz. Ne de olsa Tanrı'nın krallığı, Tanrı'nın Davut'a vermiş olduğu krallıktan başka ne olabilirdi ki? Örneğin Yeremya 23. bölüm 5. ayeti dinleyin. İşte Davut için doğru bir dal. Çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Krallık tüm peygamberlerin ortak konusu olmuştur. Şimdi Davut'un tapınağı inşa etme arzusuna birlikte bakalım. 2. Samuel 7. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında kral sarayına yerleşmişti. Rab de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. O sırada kral peygamber Natan'a bak ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor dedi. Natan git tasarladığın her şeyi yap çünkü Rab seninledir diye karşılık verdi. Bu ayetlerin gerisine bakmak gerekiyor. Davut'un Yeruşalim'i alıp onu başkenti yaptığını gördük. Sonra Sur kralı Hiram, Siyon dağı üzerinde Davut'a bir saray inşa etti. Sonunda Davut antlaşma sandığını Yeruşalim kentine getirdi. Bir gece Davut saraydayken antlaşma sandığını düşünmeye başladı. O kentte geçirdiği ilk gece yağmur yağmıştı ve ben de yağmurlu bir gece olmalıydı diye düşünüyorum ve Davut, yağmur damlalarının dostu Hiram'ın kendisi için inşa ettirmiş olduğu sarayın damında çıkarttığı sesleri dinliyordu. Sonra bir çadırın içinde olan Tanrı'nın antlaşma sandığını düşünmüştü. Belki de çadırın rüzgarda sallanmasının çıkardığı sesi duyabiliyordu ve Tanrı'ya bir ev inşa etmek istiyorum diye düşünmüştü. Davut peygamber Natan'ı çağırmış ve ona kalbindekilerini anlatmıştı. Ben sedir ağacından yapılmış bir evde yaşıyorum ama Tanrı'nın antlaşma sandığı bir çadırda duruyor demişti. Natan Davut'a planlarını gerçekleştirmesini bu ayetlerde söylüyor. Burada peygamberin hatalı olduğu bir durumu görmekteyiz. Hatalı derken çok hatalı demek istiyorum. Natan, git tasarladığın her şeyi yap çünkü Rab seninledir diye karşılık veriyor. Ben de olsam aynı şeyi söylerdim. Örneğin eğer birisi gelip bana radyo hizmetinizi başka bir istasyonda yayınlamayı finanse etmek istiyorum dese, doğrusunu bilmek isterseniz ona gidip dua edeyim ve yapılması gerekenin bu olup olmadığını öğreneyim demem. Evet, istediğimiz şey bu derim. Ama benim kararım Tanrı'nın isteği olmayabilir. Natan'ın neler hissettiğini anlayabiliyorum. Davut'un planı doğru görünüyor. Natan Tanrı'ya bir ev bina etmekten daha iyi bir şey düşünemiyordu. Ama hatalıydı. Davut daha önce de belirttiğimiz gibi kanlı bir adamdı. Tanrı, sen benim için bir tapınak inşa edemezsin demişti. Ancak Davut'un yüreğinde bu istek vardı ve Tanrı bundan ötürü onu ödüllendirmişti. Bence tapınağın Süleyman'ın tapınağı olduğunu söylemekle bir hata ediyoruz. Çünkü bütün malzemeleri bir araya getirip bütün hazırlıkları yapan Davut'tu. Süleyman sadece planları yerine getirmişti. Tapınağa aslında Davut'un tapınağı adı verilmelidir. 2. Samuel 7. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında o gece Rab Natan'a şöyle seslendi. Git kulum Davut'a şöyle de. Rab diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın? İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum. Tanrı'nın Natan'ı düzeltmesi gerekmişti. Tanrı ona, Davut'a söylediğin sözü gidip düzeltmen gerekiyor. Davut'a benim için bir tapınak inşa etmesini, isteyişinden memnun kalmadığımı söylemeni istiyorum diyor. Ondan böyle bir şey yapmasını hiçbir zaman istemedim. Halkımdan hiç kimseden bana bir tapınak bina etmesini istemedim demişti. Tanrı halkıyla bir çadırda buluşmuştu. Yani Tanrı kendisini halkıyla özdeşleştirmiştir. 2000 yıl önce İsa Mesih'in yeryüzüne gelip bizim insanlığımızı kendi üzerine almasının nedeni budur. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diyor. Aramızda yaşadı sözü çadırını burada bizim aramızda kurdu anlamına da gelmektedir. Tanrı kendisini her zaman halkıyla özdeşleştirmiştir. 2. Samuel 7. bölüm 7. ayette İsraillerle birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordun mu? Yani tapınağı inşa etmek Tanrı'nın buyruğu değil Davut'un fikriydi. Tanrı tapınağı inşa ettiğinden ötürü onu onurlandırmaktadır. 2. Samuel 7. bölüm 8. ayette şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Tanrı sen küçük bir çobanken seni seçtim diyor. Seni halkımın üzerine yönetici yaptım. 2. Samuel 7. bölüm 9. ayette ise her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Tanrı'nın kitabında Davut yeryüzünde yaşamış olan en büyük adamlardan biri arasında yer alır. Davut'u yönetici konumunda olan istediğiniz herhangi bir kişiyle kıyaslayın ve onun olağanüstü olduğunu görün. Eğer peygamberleri doğru anlıyorsam, Tanrı, Davut dirilişte ölümden dirildiğinde onun milenyumda yani Mesih'in bin yıllık egemenliğinde İsa Mesih ile birlikte kral olarak yeryüzünü yönetmesini tasarlamaktadır. 2. Samuel 7. bölüm 10. ayette ise halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar diyor. Tanrı bunu yapacaktır. Tanrı'nın yapacağım dediği şeylere bakın. Birincisi, halkım İsrail için bir yurt sağlayacağım diyor. İkinci olarak onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar ve bir daha rahatsız edilmesinler diyor Tanrı. Dostum, bu çok uzun bir süre önceydi. Aslında Tanrı bunu 3000 yıldan uzun bir süre önce söylemiştir ve hala da gerçekleşmemiştir. Ama Tanrı vaatlerini gerçekleştirecektir. Bu, İsa Mesih yeryüzüne barışı getirdiğinde yerine gelecektir. 2. Samuel 7. bölüm 11. ayette ise, seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Rab senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor, diyor. Tanrı Natan'a, Davut'a kendisi için bir soy kuracağımı söyle, diyor. Davut, ben Tanrı için bir ev yapmak istiyorum, diyor. Tanrı, Davut, bunu sen yapamazsın. Senin ellerin kanlı. Benim için bir ev inşa edemezsin ama bu arzunun yüreğinde olduğunu biliyorum, diye Davut'a karşılık veriyor. Seni benim için bir ev inşa etmişçesine onurlandıracak ve ben senin için bir soy kuracağım, diyor Rab aynı zamanda. Rab işte hep böyledir. Hiçbir zaman onun verdiğinden daha fazlasını veremezsiniz. Günümüzde birçoğumuzun bu kadar fakir olmasının nedeni Rab için çok az şey yapmasıdır. Kendimizi Tanrı'nın bizler için fazla bir şey yapabileceği bir duruma hiç sokmuyoruz. Davut'tan bir ders alabiliriz. Davut Tanrı için büyük bir şey yapmayı istiyordu ve Tanrı onun için çok daha büyük bir şey yaptı. 2. Samuel 7. bölüm 12. ayette ise, sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim, diyor. Bu harika bir şeydir. İncil'de Rab İsa Mesih'in Davut'un soyundan geldiğini Romalılar 1. bölüm 3. ayette okumaktayız. Tanrı Davut'a, sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim, demişti. Tanrı Süleyman'dan söz etmiyordu. Tanrı Rab İsa Mesih'ten burada söz etmektedir. 2. Samuel 7. bölüm 13. ayette ise, adıma bir tapınak kuracak olan O'dur. Ben de O'nun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim, diyor Tanrı. Burada söz konusu kişi Süleyman'dır. Davut'tan sonra gelen kişi O'dur. Ancak krallık Süleyman'ın ötesine gider ve geleceğe bakar. O'nun krallığının tahtını sonsuza dek pekiştireceğim. Bu Davut'un tahtından söz etmektedir. Rab İsa Mesih bir gün Davut'un tahtına oturacaktır. Melek Cebrail'in Meryem'e verdiği mesaj buydu. Luka 1. bölüm 32. ayette, o büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek, diye yazıyor. Ve 2. Samuel 7. bölüm 14. ayette şöyle devam ediyor. Ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Yine Tanrı'nın yapacağım dediği şeylere burada dikkat edin. Tanrı çok özel bir şekilde onun babası olacağım demektedir. Rab İsa Mesih dirildiğinde Mecdalli Meryem'e Yuhanna 20. bölüm 17. ayette İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Tanrı İsa Mesih'in üçlü birlikteki konumundan ötürü babasıdır. Tanrı yeniden doğuşum aracılığıyla aynı zamanda benim de babamdır. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi, diyor. Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ettiğimde bana kendi oğlu olma hakkını vermiştir. Bu hak onun adına iman edenlerden başkasına verilmez. Tanrı ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak demektedir. 14. ayetin son kısmı çok tuhaf bir bildiridir. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Bu ayeti psikopos Hursley ilginç bir şekilde şu şekilde tercüme eder. Üzerine suç yüklediğinde onu insanların sopalarıyla yola getireceğim. Tanrı'nın şimdi söylemekte olduğu şey de aynen budur. Tanrı, suçlu olduğunda ben onun babası olacağım, o da benim oğlum olacak demektedir. Bu baba Tanrı ile oğul Tanrı arasında olan eşsiz benzersiz ilişkidir. Ama eğer suç işlerse, yani üzerine suç yüklendiğinde, sizin ve benim suçumuz onun üzerine yüklendiğinde bizler onun yaralarıyla şifa buluyoruz. O bizim için çarmıhta ölmüştür. Bizim suçlarımızdan ötürü İsa eziyet çekti. Çarmıhta ölmesinin nedeni buydu. Haç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı. Öyle ki günah yönünden ölüp doğruluk içerisinde yaşayabilelim. Onun yaraları ile siz iyi oldunuz. Yani günahlarımızdan şifa bulduk. Peygamber Yaşaya Mesih hakkında ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü acı çekmesini istedi demektedir. Davut'un soyundan gelecek kişi dünyanın günahlarını üzerinde taşıyacaktı. Yaşaya 53. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında ise aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz de Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi diyor. Onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Neden şifa bulduk? Günahlarımızdan şifa bulduk. Dostum, günah insanlığın başına bela olan korkunç bir hastalıktır. Tanrı'nın kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim demesinin nedeni işte budur. 2. Samuel 7. bölüm 15. ayette ise ama senin önünden kaldırdığım Saul'den esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim diyor. Yani Davut'un soyu büyük günahlar işlediği halde Tanrı Davut ve soyu için olan amacını sonuna dek yerine getirecektir. Ve Tanrı aynen böyle yapmıştır. Rab İsa Mesih'i dünyaya getirmiştir. 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette ise soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir diyor. Tanrı bunun önemli olduğunu düşünüyordu çünkü 89. mezmur 34 ila 37. ayetler arasında şöyle der. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim. Davut'a yalan söylemeyeceğim. Soyu sonsuza dek sürecek. Tahtı karşımda güneş gibi duracak. Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi sonsuza dek kalacak. Ay gibi sonsuza dek kalacak. Bilim adamları aydan getirilen kayaları inceledikten sonra evrenin büyük bir olasılıkla 3-5 milyar yıl yaşında olduğunu söylüyorlar. Bu çok uzun bir zamandır. Tanrı ayın kalıcı olduğu gibi Davut'un tahtını da kalıcı kılacağını söylemiştir. Tanrı Davut'la bir antlaşma yapmıştır ve bunu bozmayacaktır. 2. Samuel 7. bölüm 17. ayette ise böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı diyor. Ve şimdi Davut'un duasını görüyoruz. 2. Samuel 7. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bunun üzerine Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ey egemen Rab! Ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Ey egemen Rab! Sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Ey egemen Rab! İnsanlarla hep böyle mi ilgilenirsin? Bir kez daha bu ayetin başka bir çevirisine bakmak isterim. Hersey, Ya Rab, Yahve, hizmetkarının soyu hakkında çok uzun bir süre sonrası için vaatte bulundun ve yukarıdan gelecek olan adam hakkındaki düzenlemede beni de işin içine kattın. Ey Rab Tanrı, bu çok ilgi çekici bir bildiridir. Gelecek olan birini bekliyorlardı. Bu kişi bir kadının soyu olacaktı. İbrahim'in soyundan, Yahuda oymağından olacaktı ve şimdi bizlere Davut'un ailesinden olacağı da burada söylenmektedir. Davut İsa Mesih'in kendi ailesinden, geleceğinden ötürü çok etkilenmiştir. 2. Samuel 7. bölüm 20. ayette ise ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü ey egemen Rab kulunu tanıyorsun diyor. Hiç Tanrı'ya kalbinizde artık söyleyecek hiçbir şeyiniz kalmayıncaya dek içinizi döktüğünüz oldu mu? Davut bu durumdaydı. Kalbini Rabbin önünde dökmüştü ve artık içi boştu. Sadece orada Rabbin önünde oturuyordu. Ben yalnız başıma arabamı sürerken Rabbi onun sözlerini düşünmeyi, dua etmeyi çok severim. Ona artık söyleyecek bir şey bulamayana dek kalbimde olan her şeyi söylerim. Rab ne kadar harikadır. Tanrımız çok harikadır. 2. Samuel 7. bölüm 21. ayette sözünün hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve kuluna bildirdin diyor. Tanrı'nın bütün bunları Davut için yapmasının nedeni onun iyi bir çocuk olması mıydı? Dostum, göreceğimiz gibi Davut iyi bir çocuk değildi. Tanrı sizleri ve beni de iyi çocuklar olduğumuz için seçmedi. Tanrı bizleri muhteşem sonsuz lütfundan ötürü kurtardı. Tanrı bizler için bir sürü özel şey yapar. Bunları bizim iyiliğimizden ötürü değil, kendi iyiliğinden ötürü yapar. Tanrı muhteşemdir. Bizler değiliz. Bizlerin Tanrı'nın ismini yüceltmemiz gerekiyor. Davut Tanrı'nın kendisine söylemiş olduğu şeylerin harikalığından ötürü toparlanamamıştır. O güzel mezmurları söylemesine şaşmıyorum. 2. Samuel 7. bölüm 22. ayette ise yücesin ey egemen Rab. Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. bunu kendi kulaklarımızla duyduk diyor. Bu ayeti sadece okumak bile size iyi gelmiyor mu? Böylesi bir Tanrı'ya sahip olmak ne kadar büyük bir ayrıcalıktır. 2. Samuel 7. bölüm 25. ayette ise, "Şimdi ya Rab Tanrı, kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut. Sözünü yerine getir," diye yazar. Bunun Davut'un kurtuluşu olduğunu biliyor muydunuz? 2. Samuel 23. bölüm 5. ayette söylediklerine kulak verin. "Soyum da Tanrı ile böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı o sağlamayacak mı?" diyor Davut. Davut Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeylere güveniyordu. Tanrı size de bir vaatte bulunmuştur. Bu vaat Yuhanna 3. bölüm 16. ayettedir. "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsundur." Bu vaat. Tanrı'ya inanacak mısınız? Davut Tanrı'ya inanmıştı. İbrahim'in de Tanrı'ya inandığını görmüştük. Musa Tanrı'ya inanmıştı. Yeşu Tanrı'ya inanmıştı. Ve Tanrı sizin de kendisine inanmanızı istiyor. İsminiz her neyse size bugün bana iman et. Mesih'e kurtarıcın olarak güvenirsen seni kurtaracağım demektedir Tanrı. Sizin ve benimle yapmış olduğu antlaşma işte budur.